Ayrım 43. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922 hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 261. Hakkı Paşa'nın Viyana'ya gidişi. 10 Şubat 1913 Pazartesi. Sabahleyin Kudat Mektebi'ne derse gittim. Oradan çıktıktan sonra İstanbul'da bulunan bazı ahbaplarla görüştükten sonra Beyoğlu tarafına geçtim. Galata'da Necmettin Bey'e tesadüf ettim. İstanbul'a gidiyorum. Yazıhaneye giderseniz Hakkı Paşa oradadır. Yarın gidiyor. Görüşürseniz fena olmaz, veda edersiniz dedi. Ben de doğru Osmanlı Bankası civarında bulunan yazıhanelerine gittim. Necmettin Adliye Nazırlığından ayrıldıktan sonra Mahmut Mahir Efendi ile bu idarehaneyi tesis etmişlerdi. Bir müddet sonra Mahmut Mahir Efendi ile Necmettin Bey bozuştular. Nihayet birbirlerinden ayrıldılar. Aralarındaki bozuşmanın sebebi Mahir Efendi'nin ikinci defa evlenmesinden, yani şahsi bir şeyden ibaret olduğundan Necmettin Bey bu hususta haklı değildir. İşte bu yazıhanede birkaç ay yalnız olarak dava vekaleti etmekte bulunan Necmettin Bey'e Hakkı Paşa da refakat etti. Şimdi beraber vekalet ediyorlar. Hakkı Paşa'yı idarede yalnız buldum. Yarım saat kadar görüştük. Çorum mebusu Münir Bey de benimle beraberdi. Hakkı Paşa yarın gidiyorum dedi. Ben Allah muvaffak buyursun dedim. Hakkı Paşa, Viyana'ya kadar bilet aldım, sonra orada düşünürüz dedi. Münir Bey hazır olduğundan üstlendiği vazifeye dair bir şey söylemedi. Ben de tabii sormadım. Yalnız dünkü gün Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ile mülakat ettiğim esnada Hakkı Paşa'nın Londra'ya gideceğini söylemişti. Nihayet Paşa'ya veda ettim. Yarın vapura gelemezsem affediniz dedim. Hakkı Paşa, hayır gelmeyiniz. Zaten gürültüsüz gitmek isterim dedi. Ayrıldık. Erenköy'ündeki haneme döndüm. Kamil Paşa'ya dair muhtelif zevatın ifşaatı. 11 Şubat 1913 Salı. Bugün öğleye kadar evden çıkmadım. Öğleden sonra eski adliye nazırı Memduh Bey geldi. Hava pek güzeldi. Adeta Nisan günlerinden birini temsil ediyordu. Birlikte çıktık, Göztepe'ye kadar gittik. Orada eski Bağdat valisi Mecit Efendi'nin hanesine gittik. Efendiyi orada bulduk. 2 saat kadar görüştük. Eski kabinenin ahvalinden bahis açıldı. Kamil Paşa'nın sadareti müddetinde garazkârâne muamelelerini hep birlikte tenkit ettiler. Mecit Efendi, bilmem size Halil Bey söyledi mi? Ben tarafsız bir adam olduğumdan Kamil Paşa ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin arasını bulmak ve bir itilaf husule getirmek için bazı teşebbüslerde bulundum. Evvela bizzat Şeyhülislam Cemalettin Efendi'ye gittim, fikrimi söyledim. Şeyhülislam Efendi bana, bu fikrini mahrem tut, bana söylemiş olma, fakat biraz daha ileri götür, sonra görüşelim dedi. Başka bir vasıtayla Kamil Paşa'nın mutemedi olan bir zat ile Kamil Paşa'ya müracaat ettim. Ondan aldığım haberde Kamil Paşa, ben meslek sahibiyim, İttihatçılarla itilaf edemem demiştir. Mecit Efendi'nin bu sözünü başka bir hatıra teyit ediyordu. O da eski Halep valisi Galip Bey, meşruti idarenin ilanını müteakip 2. Abdülhamit'e mabeyinci tayin kılınmıştı. Kamil Paşa'nın o zamanki sadareti esnasında bir gün Paşa o Hakan'a, Efendimizin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden intikamını alacağım demiş olduğunu, baş mabeyinci Nuri Paşa ile başkatip Cevat Bey'e atfederek rivayet etmişti. Galip Bey'in bu rivayetini ben hikaye ettim. Memduh Bey, evet Galip Bey bana da söyledi dedi. Galip Bey yalan söyler bir adama benzemez ve şu sözünde yalan söylemesine bir sebep de göremedik. Her üçümüz Kamil Paşa'nın eski hakana böyle bir söz söylemiş ve hakikaten İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden intikam almak için fırsat gözetmekte bulunmuş olduğuna ve bizim hakkımızdaki tutuklamaların da bu intikam fikrinden kaynaklandığına hükmettik. Bundan başka bir hatıra daha vardır. 10 Kanunu Sani sene 328, 23 Ocak 1913, Perşembe günü Baba Ali'de icra kılınan nümayiş esnasında Kamil Paşa ile İttihat ve Terakki Cemiyeti murahhaslarından Ömer Naci Bey arasında ceryan ettiğini daha sonra sağlam bir kaynaktan haber aldım. Buraya kaydı faydasız değildir. Ömer Naci Paşa'nın yanına dahil olmazdan evvel göstericilerden bir mülazım muhafaza vazifesini yerine getirmekteymiş. Paşa bu mülazıma, "Oğlum sizin reisiniz kimdir?" diye sormuş. Mülazım da, "Affedersiniz paşa, biz eşkıya değiliz ki reisimiz olsun. Hususiyle ben askerim, kumandanım vardır." demesi üzerine Kamil Paşa ağız değiştirerek, "Evet kumandanınızı soracaktım." dedikten sonra, limanda bulunan ecnebi savaş gemilerinden İstanbul'a asker çıkarılıp çıkarılmadığını sormuş. Buna da yine o mülazım, "Paşa Hazretleri pek yanılıyorsunuz. Ecnebi gemilerinden ecnebi askeri ihraç edilmesine hiçbir sebep yoktur. İstanbul'un asayişine de halel gelmemiştir. Milli galeyana yol açan mesele bitti. Herkes işiyle gücüyle meşguldür. Ecnebi askerinden ümide düşmeyiniz." diye cevap vermiştir. Bundan sonra Ömer Naci Paşa'nın odasına girmiş, Kamil Paşa ve Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile posta ve telgraf ve telefon nazırı Muzurus Bey'i birlikte görmüş. Naci isminin Ömer Naci olduğunu söylemesi üzerine her üçü birden ayağa kalkmışlar. Ömer Naci Kamil Paşa'ya hitaben, "Paşa Hazretleri, bu memlekette tecrübeli ve akıl fikir sahibi bir zat olmak üzere tanınmış olduğun halde seninle bir uzlaşmaya varmak için İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bu kadar teşebbüslerini reddederek o kuvveti memleketin menfaatine kullanmadın. Bilakis daha ziyade şiddetle cemiyet aleyhine hareket etmenize sebep neydi?" demiş. Kamil Paşa, "Cemiyetin o gibi teşebbüslerinden benim haberim yoktur." demiş. Mecit Efendi'nin yukarıdaki hikayesine nazaran Kamil Paşa'nın bu hususta malumatı olmadığını beyan etmesi doğru değildir. Ömer Naci sözüne devam ederek, "Paşa, cemiyete karşı ettiklerinizi saymak istemem. Müsaadenizle yalnız bir şey soracağım. Memleketinizin en namuslu ve aydın fikirli kişilerini hapsettirdin. Bununla da kanaat etmeyerek İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı ordusunu muharebe etmemek üzere aldatmaya teşebbüs ettiğini, Bulgarlarla işbirliği yaptığını ilan eyledin. Bu iftirayı nasıl yaptın? Senin gibi 90 yaşında bulunan bir zatın kalbi böyle hiçbir Osmanlı'nın atmayacağı en alçakça bir iftirayı atarken Allah korkusundan nasıl oldu da titremedi?" demiş. Kamil Paşa yemin ederek, "Benim o beyannameden katiyen haberim yoktur." demiştir. Ömer Naci Kamil Paşa'ya yukarıdaki sözleri söylerken Şeyhülislam Efendi bir taraftan Ömer Naci'ye bakar, eliyle de Kamil Paşa'yı işaret eder ve hal ve tavrıyla, "Ne yapayım, bu dediklerin haklıdır. Ben bu adama söz anlatamadım." mefhumunu ima ve ifade edermiş. Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Ömer Naci'ye, "Çocuklarımız merak ederler. Bari hanelerimize birer adam gönderilse de teselli edilseler." demesi üzerine, Naci, "Efendi evvelce harbiye nezaretinde tutuklattığınız o kişilerin ailelerini, çocuklarını niçin düşünmediniz? O namuslu adamlar günlerce mahpus yatarken acaba çocukları ne haldelerdi?" demiş. Efendi de susmuş. Muzurus Bey Naci'ye, "Beyefendi Edirne'yi hepsi verse ben verebilir miyim? Çünkü Edirne'de 500 bin Rum vardır." demiş. Velhasıl o gün vekillerin hali her biri kendi şahıslarını müdafaa ve aklamakla sınırlı kalmıştır. Kamil Paşa'nın beyannameden haberim yoktur demesine de inanmam. Çünkü başkentte yüzü aşkın kişi hapsedilmiş, içlerinde birçok vekillikte ve valilikte bulunmuş kişi mevcut ve en büyük suçlar bunlara atfediliyor. Sadrazamın bundan haberi olmaması mümkün değildir. Eski Dahiliye Nazırı Reşit Bey de tahliye olunduktan birkaç gün sonra Avrupa'ya gitmek için Necmettin Bey'e müracaat etmiş. Necmettin Bey, Reşit Bey'in hanesine giderek görüşmüş ve kendisini temin ve teselli ettiği gibi Avrupa'ya ve her ne tarafa isterse gitmekte serbest bulunduğunu söylemiş. O sırada Reşit Bey de bizim hakkımızda yapılan tutuklama zulmünden haberi olmadığını söylemiştir. Fesübhanallah. Heyet-i vükeladan kimi gördümse inkar etti. Benim görmediğim kişiler de başkalarına malumatları olmadığını beyan eylediler. Garip şey. 12 Şubat 1913 Çarşamba. Erenköy'ünde hanemde kaldım. 13 Şubat 1913 Perşembe. Sabahleyin Kudat Mektebi'ne gittim. Dersten sonra Adliye Nazırı İbrahim Bey'le Adliye Nezaretinde görüştüm. Oradan Evkaf'a gittim. Hacı Evliya Efendi'yi ziyaret ettim. Dönüşte Marif Nazırı Şükrü Bey'i de makamında gördüm. Kayda değer bir şey yoktur. Bu geceyi Beşiktaş'ta yeğenimin hanesinde geçirdim. 14 Şubat 1913 Cuma. Bugün akşama kadar yeğenimin evinde kaldım. Akşam üzeri oğullarım Hakkı ve Suat mektepten geldiler. Onları aldım, bizim Zülfü Hanım da beraber olduğu halde Erenköy'üne geldik. Biraderim Hakkı Bey, merhumun emektarlarından olup merhum biraderimin çocuklarına pek sadık ve zaten muhterem bir kadın olan Zülfü, hava değişimi için bir iki hafta bizde kalacaktır. 15 Şubat 1913 Cumartesi. Bu akşama kadar evden çıkmadım. Geceyi de hanemde geçirdim. Öğleden önce Selanik Adliye Müdüriyetindeyken Yunan hükümetinin istilası üzerine İstanbul'a gelen ve biz tutuklu bulunduğumuz zaman Divan-ı Harb-ı Örfi Müdde-Umumisi, Sıkı Yönetim Mahkemesi Savcısı, tayin kılınmış olan Tatar İsmail Efendi geldi. Kamil Paşa kabinesi tarafından bizim tutuklanmamıza dair dikkate değer bazı hususlar beyan eyledi. Kısaca kaydedeyim. İsmail Efendi dedi ki, Zeki Bey merhumun muhakemesinde vekil olan dava vekili Necati Efendi, sizin tutuklanmanızdan evvel Kamil Paşa'ya bir mektup yazmış. Mektup imzasızdır. Bunda Kamil Paşa'ya pek çok tecavüzde bulunmuş. Kendisinin alçak ve vatan haini olduğunu ve siyasi hayatını tenkit ederek istifasını verip çekilmediği takdirde, kanuni bir cemiyetken gizli bir şekil almaya mecbur olan cemiyet tarafından idamına hükmolunduğunu yazmış. Kamil Paşa bundan pek ziyade hiddetlenerek polise havale etmiş. Tahkikat neticesinde Necati Efendi elde edilmiş. Mektubun Necati Efendi'nin hattına benzerliği ve postaya veren şahsın Necati olduğunu, posta memurlarından bazılarının teşhisi ve mektubun verildiği şubenin Necati'nin ikametgahı civarında bulunması gibi ahvale nazaran Necati yakalanarak tutuklanmış fakat sonra ne düşünceden dolayıysa tahliye edilmiştir. El yazısı tatbiki usulüne müracaat olunmuş, güya Necati'nin yazısı değilmiş. Halbuki ben gördüm ve kim de görse Necati'nin el yazısıyla mektubun yazısının bir adamın olduğuna tereddütsüz hükmeder ve ben bu hükmümde hala şüphesiz ısrar ediyorum. Her neyse Necati'yi bırakmışlar ve o mektubu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin manevi şahsına atfederek işte sizin tutuklanmanıza bunu esas almışlar. Bu mektupta hiç kimsenin isminden bahsolunmadığı gibi senin Evkaf Nazırı Hayri isminden dahi bahsin yoktur. Yalnız bu mektupta değil, Hiçbir kağıtta senin isminden bahis olmamıştır. Hatta seninle beraber tahliye olunan 18 zat hakkında hiçbir kağıt mevcut değildir. Galip zanna göre bu mektup bilhassa düzmece olarak yapılmış, cemiyet erkanının hapis ve tazik edilmesine esas olarak tasavvur ve tertip kılınmıştır. Sonra merkez kumandanlığından Divan-ı Harbi Örfiye müracaatla, memleketin asayişini ihlal etmek istidadında bulunan bazı zevatı tutuklamak isteriz, ne dersiniz diye sual etmişler. Divan-ı Harp heyeti de müzakere ile tutuklayınız diye karar vermiş. Bunda da ne merkez kumandanının müracaatında ne de Divan-ı Harp'in kararında hiçbir kimsenin ismi belirtilmemiş ve asayişi ne suretle ihlal etmek istidadı olduğu da beyan olunmamıştır. İşte bu karar üzerine sizi toplamışlar ve tutuklamışlardır. İşte tutuklanan iddiatçılar hakkındaki delil budur. Şimdi şu sebeplerle o mahut beyannameyi düşününüz. İsmail Efendi ilaveten, daha garip bir şeye tesadüf ettim. O da bir gün Maliye Nazırı Abdurrahman Efendi'nin kayınbiraderi Tevfik Bey beni gördü. İsmail Can Bolat'ın ne zaman idamına hükmü elde edersen, seni Adliye Nazırı Arif Hikmet Paşa baş müdde-i baş muavinliğine Cafer İlhami Bey'in yerine tayin edecektir. Bunu hızlandır dedi. Adliye Nazırı'nın bunu böyle vaat edip etmediğini bilemem. Fakat herhalde benim hemşerim Maliye Nazırı Abdurrahman Efendi gözümden düştü. Çünkü kanuni bir muamelede memuriyet vaadiyle bir adamın idamına teşvik dürüst vicdana uygun bir hal değildir. O andan itibaren nazarımda Abdurrahman Efendi pek adi bir dereceye indi dedi. Ben İsmail Efendi'ye dedim ki, gerek Kamil Paşa ve gerek Reşit Bey ve diğer vekiller bizim tutuklanma meselesinden haberleri olmadığını söylüyorlarmış. İsmail Efendi, yalan söylüyorlar. Kamil Paşa'nın, Reşit Bey'in ve bizim hemşire Abdurrahman Efendi'nin tutuklamalar meselesinden tamamıyla haberdar olduklarını bilirim. Fakat bu üç zattan başka vekillerin haberleri olup olmadığını bilmem dedi. Vasati saat 3:30 treniyle İsmail Efendi İstanbul'a gitti. 21 Şubat 1913 Cuma. Bugün hayli birçok arkadaşlar teşrif ettiler. Levazım reisi İsmail Hakkı Paşa, Habib Bey, Bolu Halep valisi Ali Münif Bey, Ayandan Nideli Galip Bey, Çorum mebusu Münir Bey, daha bazı zevat. 22 Şubat 1913 Cumartesi. Evde kaldım, kayda değer bir şey yoktur. 23 Şubat 1913 Pazar. Yine evdeyim, bugün çok kar yağdı. 24 Şubat 1913 Pazartesi. Sabahleyin Kudat Mektebi'nde 2 saat dersle meşgul oldum. Oradan Şeyhülislam Esat Efendi Hazretlerini makamında ziyaret ettim. Akşam Beşiktaş'a gittim. Geceyi orada geçirdim. Beşiktaş Sarayı'nda çeşitli görüşmeler. 25 Şubat 1913 Salı. Öğleden sonra 2'de Beşiktaş'tan ayrıldım. Cihangir'de Vakanüvis Ayan'dan Abdurrahman Şeref Efendi'yi ziyaret maksadım idi. Dolmabahçe Camii Şerifi'nin önünde kendisine tesadüf ettim, derhal arabadan indim görüştüm. Abdurrahman Efendi cidden saygıdeğer bir zattır. Ben kendisini severim. O da daima bana müteveccih bulunur. Efendi bana dedi ki, ''Azizim çoktan beri seni göremedim. Haydi Saray-ı Hümayun'a gidelim, biraz görüşelim. Ben, çok iyi olur ama benim için padişahın huzuruna çıkmak mecburiyeti hasıl olmasa. Efendi, hayır olmaz. Orada tenha odaların birinde oturur görüşürüz. Ben, pekala dedim. Birlikte Beşiktaş Saray-ı Hümayun'una dahil olduk. Bahçeyi geçtik. Büyük merdivenlerden çıkarken bizi gören hizmetliler, merdiven başındaki büyük camlı kapıyı açtılar, paltolarımızı şemsiyelerimizi aldılar. Sağ tarafta denize bakan büyük bir salonda oturduk. 2 dakika geçmedi, İkinci mabeyinci Tevfik Bey geldi. Baş mabeyinci ve baş katip beyler bendenizin odamdadırlar. Teşrif buyurursanız teşekkür ederiz dedi. Bizim burada bulunduğumuzdan nasıl haberdar olduklarını Abdurrahman Efendi sordu. Tevfik Bey de haberdar olmamız tabii değil midir dedi. Burada bir kahve içinceye kadar müsaade buyurmalarını rica ettik. Tevfik Bey gitti. Abdurrahman Efendi ile ikimiz kaldık. Sözlerimiz şimdiki siyasi ahvale dairdi. Neticede müttefik kaldık. Barış olması biz Osmanlı kavmine faydalıdır ve harbin devamına tercih edilir. Ve hali hazır kabinesinin değiştirilmesi memleketin umumi menfaatleri icabındandır. Müttefik kaldığımız bu iki nokta hakkında Mahmut Şevket Paşa Hazretlerinin dikkatini çekmeyi Abdurrahman Efendi üstlendi ve yarın gidip paşayı göreceğini söyledi. Ben de cemiyet erkanından bazı zevatın bu hususlara dikkatini çekmeyi vaat ettim ve yarından sonra perşembe günü gidip icap edenleri göreceğimi söyledim. Oradan ikinci mabeyinci Tevfik Bey'in odasına gittik. Başkatip Ali Fuat Bey'i dahiliye müsteşarlığından beri tanırım. Baş mabeyinci Halit Hurşit Bey'i bilmezdim, onunla da görüştük. Yarım saat kadar devam etti. Yukarıdan biri geldi. Benim padişahın huzuruna davet edildiğim buyruğunu başkatiple ikinci mabeyinciye tebliğ etti. İkinci mabeyinci derhal ayağa kalkarak padişahın buyruğunu bana tebliğ etti. İkimiz birlikte odadan çıktık. Tevfik Bey'e, ben bugün padişahın huzuruna kabul buyurulacağımı hatırıma getirmedim. Zaten Saray-ı Hümayun'a geleceğimi de tasavvur etmemiştim. Onun için elbiseme dikkat ve itina etmedim. Yüce huzura hürmete muhalif bir kıyafette olmayayım dedim. Tevfik Bey, hayır, bilakis kıyafetiniz ve elbiseniz muntazamdır dedi. Orta merdivenleri çıkmıştı. Zulveceyn tabir olunan salona girilecek kapının önünde, sağında mabeyin hademesinden bir sivil, solunda da formalı hademe efradından biri, her zamanki gibi silahsız olarak bizi selamladılar. Zulveceyn salonuna geçtik. Karşıda deniz üzerinde bulunan odada, padişah hazretlerini ayakta gördüm. Önümde mabeyinci Tevfik Bey odanın kapısı içinde yerden bir temenna etti, sola çekildi. Ayakta bir ihtiram tavrıyla durdu. Ben evvela oda kapısında aynı ihtiramkârâne tavrı tekrar ettikten sonra padişahın nezdine bir arşın mesafe kalıncaya kadar yaklaştım. İhtiram suretini yerden temenna ederek tekrar eyledikten sonra padişah hazretleri karşılarındaki mahsus surette konulmuş bir koltuk sandalyesine oturmamı emretti ve kendileri oturdular. Emre uyarak oturdum. Tevfik Bey'e döndü. Tevfik sen de otur dedi. Kendisi de benim yanıma oturdu. Bir saatten ziyade padişahın huzurunda kaldım. Benim tutuklanmamdan, eski kabinenin garazkârâne muamelelerinden üzüntü duyduğunu söyledi ve Kamil Paşa ile eski dahiliye nazırı Reşit Bey hakkında fikrimi sordu. Şöyle maruzatta bulundum. Evvelce de Efendimiz Kamil Paşa hakkında fikrimi lütfen sual buyurmuştunuz. Paşa ile şimdiye kadar görüşemediğimden sağlıklı ve sabit bir görüş arz edememiştim. Son sadaretinde paşa kendi haklarında kulunuza bir fikir ilham ettiler. O da eğer Kamil Paşa kinine mağlup olmasa memlekete hizmet edebilirdi. Fakat kindardır. Reşit Bey de kindarlıkta Kamil Paşa ile birdir. Bilmem hatırınızda mıdır? Geçen siz yine kulunuzdan Kamil Paşa hakkında sual buyurmuştunuz. Kulunuz bilemiyorum dedim. Efendimiz buyurmuştunuz ki, ben Kamil Paşa'yı sadarete getirmem çünkü onun sadaretinde memlekette ihtilal olur. Burada hemen sözümü kesti ve buyurdu ki, evet öyle dedim. İşte ihtilal de oldu. Ben Kamil Paşa'yı sadrazam yapmak istemedim. Vahdettin Efendi ile Mecid Efendi buraya geldiler ve pek çok ısrar ettiler. Bana Kamil Paşa'yı sadrazam yapınız, memleketi kurtarınız. Memleket mahvoluyor, hükümdarların sonuncusu olmak mı istiyorsunuz dediler. Veliaht Yusuf Efendi'yi de kandırmışlar. Vaka o onlar kadar ısrar etmedi. Lakin iki efendi pek çok ısrar ettiler ve Kamil Paşa sadrazam olursa İngiltere paşanın parmağıyla hareket eder dediler. Her taraftan Kamil Paşa'yı istiyorlardı. Saltanat hanedanı da böyle ısrar edince mecbur oldum sadrazam yaptım. Sonra sarayda burada bir umumi meclis yaptılar. Efendileri davet ettim. Kendilerine siz saltanat varisisiniz, gidiniz meclisi dinleyiniz dedim. Dinlediler. Bundan sonra cesaretlerinin biraz kırıldığını gördüm. Efendimiz bu sözleri söyledikten sonra Gazi Muhtar Paşa'nın aciz ve iktidarsız olduğunu beyan buyurduktan sonra Kamil Paşa kindar olmasa hizmet edebilirdi buyurdu ve devam ederek Kamil Paşa Tevfik Bey'in ikinci mabeyincilikten çıkarılmasını bana teklif etti. Ben de evvelce selefiniz Muhtar Paşa, Halit Ziya ve Lütfü Beyleri yakında birer memuriyete tayin etmek üzere çıkardı ve onları birer memuriyete koyacağını katiyen bana vaat ettiği halde yapmadı. Sözünde yalancı çıktı. Artık Tevfik Bey'e bir memuriyet verilmedikçe müsaade etmem dedim. Kamil Paşa da peki dedi. Şura-i Devlet'e tayin ettiler ve Reşit Bey'i de ikinci mabeyinci olmak üzere gönderdiler. O da garip bir adamdır. Püskülü önünde saray adetlerine vakıf olmayan bir kimsedir. Bir gün merhum Nazım Paşa gelmişti. Merhum merdane tavırlı bir adamdı, fena adam değildi. Reşit Bey'i burada ikinci mabeyinci görünce bana, ''Efendim bu adamı nasıl kabul edersiniz? Bu berbat bir adamdır.'' dedi. Ben de, ''Sen bunları hükümete söyle. Bunu bana Baba Ali gönderdi, ben istemedim.'' dedim. Galiba Nazım Paşa da diğerlerine meram anlatamadı buyurdu. Ben padişahın mahiyetinde istihdam edilen zevata, heyeti vükela tarafından müdahale edilmesi edebe aykırıdır dedim. Evet öyledir. Benimle beraber arkadaşlarımın tutuklandığında, bilhassa benim taş bir odaya konulup tazyik edildiğime teessüf ettiğini ve vesika var diye kendisine söylemeleriyle padişah hazretleri pekala madem bana suikast edeceklermiş buna dair olan vesika neyse getiriniz bir kere göreyim dedim. Peki getirelim efendim dediler hala getirecekler buyurdu. Benim de sabrım tükendi. Yine kendimi zapt ederek Efendimiz kulunuz bu husustan bahsederek Efendimiz'i rahatsız etmek istemezdim. Madem Efendimiz bahis buyurdunuz arz edeyim. Bizi en ağır suçlarla itham eden eski kabine ellerinde vesika bulunduğunu her fıkrası idamı gerektirecek bir beyanname ile ilan ettiler. Halk nazarında kulunuzu ve arkadaşlarını düşürmeye ve aşağılamaya çalıştılar. Bununla da kanaat etmeyerek padişaha vesika olduğunu arz eylediler. Ellerinde kendi ifadeleri üzere vesika olup da arz etmemiş ve göstermemişlerse, töhmette ve hıyanette bizimle müşterektirler demektir. Çünkü uzun müddet tutuklu tutarak hiçbir kelime bile bizden sual etmeden tahliye ettiler. Ellerinde vesika varken bizi tahliye etmek hıyanettir. Vesika yoksa hakikatte yoktur. Vesika vardır diye bize iftira ve halife huzurunda yalan söyleyen vekiller de hain ve canidir dedim. Padişah hazretleri pek doğru söylüyorsun yalan söylediler. Vesika olsa hiç göstermezler miydi? Yalandır garazdır dedi. Padişah hazretleri sözü evkaf nezaretine getirdi. Nezareti üstlenmemi teklif etti. Ben af buyurmasını sayelerinde biraz istirahatıma müsaade etmelerini rica ettim. Padişah Hazretleri Tevfik Bey'e hitaben, İbrahim Bey de iyi adamdır fakat iki nezareti idare edemez. hem de Evkaf Nazırlığını beni göstererek bundan iyi yapacak yoktur. Benim hususi işlerim de vardır. Onları bana hitapla, senden başka yapamaz. Ben fikrimi sana kolay anlatırım buyurdu. Ben padişahın iltifatına teşekkür arz etmekle beraber, yine halifenin yüce teveccühlerini kaybetmemek üzere affımı ricayı tekrar eyledim. Padişah hazretleri, Mart'a kadar kalsın, ondan sonra havalar ısınır, gidip gelmek kolaylaşır. Mahmut Şevket Paşa'ya söylerim. O vakit kabul edecek derim buyurdu. Saltanat ve hilafet makamına karşı bundan ziyade ısrarı edebe uygun bulamadım. O vakit düşünürsünüz efendimiz diyebildim. Bizde sadaret edecek kimler vardır diye bir suale maruz bulundurdu. Mevcut sadaret etmiş zevattan Mahmut Şevket Paşa, Londra sefiri Tevfik Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa, Hakkı Paşa, Sait Paşa vardır dedim. Sait Paşa ihtiyar ve zayıftır dedikten sonra, Kamil Paşa gibi kindar değildir, fakat bir zamanda terk ediverir dedi. Mahmut Şevket Paşa'nın Harbiye Nazırlığı ile sadareti şahsında birleştirmesini uygun görmediğini ima eyledi ve ikisini birden idare müşkül olur dedi. Ben, vaka müşküldür fakat böyle harp zamanında ikisinin bir zat elinde bulunması, maslahatın temini ve kolaylaştırılmasına daha uygun olur. Barış yapıldıktan sonra inşallah efendimiz çözersiniz dedim. Söz bitmişti. Fakat padişahın yanından müsaade alarak çıkmak saltanat edebine uygun değildir. Adet padişah kendisi ayağa kalkar. Bu hareketle huzurda bulunan zata dönüşüne müsaade buyurduğunu gösterir. Bittabi ben de bunu bekledim. Nihayet ayağa kalktılar. Derhal kendilerine uydum. Evvela zat-ı padişahiye yaklaşarak bir temennadan sonra kapıya kadar padişahın karşısında arka arka yürüdüm. Kapıdan çıkacağım zamanda yine hürmetlerimle huzurdan çıktım. Tevfik Bey beni takip ediyordu. Dışarıda sordu. Evkaf Nazırlığını kabul etmemekte başka bir mazeretiniz yoksa ısrar etmeyiniz kabul ediniz dedi. Tevfik Bey'in odasına dahil olduk. Ben, nazırlığı kabul edemememin asıl sebebi heyet-i vükelanın teşekkülü suretine itirazımın olması. Hacı Adil Bey, Celal Bey, Şükrü Bey kardeşimiz gibi sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. Fakat bugün kamuoyu bunları vekiller sırasında görmek istemiyor. Kamuoyuna karşı bu derece ısrar ve sebatı bendeniz doğru görmüyorum. Arkadaşlarımla bu hususta ayrılıyorum. Bunun için kabineye giremem dedim. Tevfik Bey, evet hakkınız vardır. Bunu zat-ı şahaneye söylemediğiniz iyi oldu. İhtimal diğerlerine söyler dedi. Abdurrahman Efendi'nin başkatibin odasında bulunduğu ve beni istediği haberini bir hizmetçi getirdi. Tevfik Bey'le beraber başkatibin odasına gittik. Orada yarım saatten ziyade kaldım, çay içildi. Başmabeyinci oraya geldi. Artık akşam olmuştu. Veda ettim, çıktım. Abdurrahman Efendi sarayın merdiven kapısına kadar beni uğurladı. Maksadımız konuşmaktı. Orada ayrıldık. Efendi tekrar içeriye gitti. Ben bahçeye çıktım. Oradan Valide Camii Şerifi cihetine, Saat Kulesi tarafına açılan kapıdan çıktım. Son tren, vasati dakika 4 ve saat 7, köprüden vapura binerek Haydarpaşa'dan trenle Erenköy'üne haneme geldim. 43. ayrımın sonu, sayfa 273.